Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Efendim, Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda genel anlamda 118. bölümüyle, özel anlamda da Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarını yakinen tanıştırmaya çalıştığımız bu programımızın da 51. bölümüyle yine beraberiz. Hatırlayacağınız üzere Abbas amcayı bitirmiştik. Çocuklarına sıra gelmişti efendim. Hemen kaldığımız yerden hiç zaman kaybetmeden sizinle derleyebildiğim malumatları paylaşmaya çalışayım efendim. Daha önce zikretmiştik. Şöyle kısa bir hatırlatayım. Abbas amcanın ve Lubaba yengenin, daha doğrusu Abbas amcamızın 12 erkek, 16 kız, 12 erkek, 6 kız olmak üzere 18 toplam çocuğu olduğunu görüyoruz efendim. Erkek çocukları Fadıl, Abdullah, Ubeydullah, Kusem, Abdurrahman, Mabet, Temam, Kesir, Avun, Haris, Hüzliye. Bunlar erkek çocukları. Kızlar ise efendim Ümmü Habib, Ümmü Kusum, Amine, Umeyme ve Safiye. Yani 6 kız, 12 erkek, 18 çocuk ediyor. Bu çocukların hayat hikayelerinin hepsi hakkında malumatımız yok. Ancak Fadıl, Abdullah, Ubeydullah, Kusem başta olmak üzere bazıları hakkında malumatımız var. Yine bazıları hakkında bir hayli fazla efendim malumatımız var. Bu akrabaların Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la ilişki boyutunu, iman boyutunu, amel boyutunu bulabildiğimiz, değerleyebildiğimiz kadarıyla efendim sizlerle paylaşmaya çalışalım inşallah. Abbas amcamızın ilk çocuğu Fadıl efendim, Fadıl. Bu isim Türkçe'ye Fazıl olarak geçmiştir ve kullandığımız bir isimdir. Araplarda malum haliniz doğan ilk çocuk anneye de babaya da künye, yani lakap olurdu. Fadıl dünyaya gelince Hazreti Abbas'a Ebul Fadıl, yani Fadıl'ın babası, annesi Lübabe'ye de Ümmül Fadıl efendim künyesi verilmişti. Fadıl Mekke'de 614 yılında doğduğu rivayet edilir. Fadlın efendim. Çok uzun bir hayat hikayesi yok bunun. Yuvarlak olarak 22 küsur yaşlarında, yani Hicri 15 miladi 636 yılında Yermük Harbi'nde şehit olduğu rivayet ediliyor efendim. Yermük Harbi'nde. Yani Yermük Harbi biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir döneminin sonları, Hazreti Ömer döneminin de başları olmuş oluyor. Efendim, az önce ifade ettiğim gibi Abbas amca Ebul Fadıl, Lübabe yenge Ümmül Fadıl künyesi aldılar. Bu Fadıl hakkında, küçük çocukluğu hakkında bilgi yok denecek kadar az. Yakışıklı bir delikanlı, demek yetişkin olmaya doğru malumatlar var. Yakışıklı bir genç, bir delikanlı. İnsanlar arasında en güzel yüzlü olanı diye geçer kaynaklarımızda. Bildiğiniz gibi Abbas amcayı görürken, nasıl ki sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi esnasında onunla yolda karşılaşmıştı ve sevgili amcasına, nasıl ki ben peygamberlerin sonuncusuysam ey amcam sen de muhacirlerin sonuncususun diye buyurmuş idi sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan şu anlaşılıyor: Abbas amca vazifesi gereği, özel görevi gereği Mekke'den Medine'ye hicret edemedi efendim. Aleyhisselam orada kalmasını istedi. Ta Mekke fethine kadar efendim. Şöyle yuvarlak rakama bakacak olursak, Mekke dönemi biliyorsunuz 13 senedir. Medine dönemi de 10 yıl civarında. Yani sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nübüvvet, peygamberlik hayatı da böylece 23 yıl olmuş oluyor efendim. Şimdi İlk 13 yıl zaten Mekke dönemi herkes oradalar. Hicretten sonra Abbas amca da işte Medine'ye gelmek istese de, ki bunları da önceki programlarda kısmen de olsa görmüştük. Resulullah Aleyhisselam'ın gözü kulağıydı orada. Zayıf müminlerin, ihtiyaç sahibi insanların efendim hamisiydi, koruyucusuydu. Onları görüp gözetendi. Daha birçok işleri vardı. Bu yüzden Aleyhisselam onun Mekke'de kalmasını istedi. Ancak Mekke fethi esnasında Abbas amca henüz fethiden haberi yokken hazırlığını yaptı. Ailece hicret yoluna koyuldu efendim. Yolda Resulullah Aleyhisselam ve ordusuyla karşılaştı. Abbas amca ve erkek çocuklar, yani yetişkin gençler, Resulullah'ın ordusuyla Mekke fethi için döndüler. Hanımlar da ve ufaklar da Medine'ye hicret yoluna devam ettiler. Niye buraya böyle hızlı hızlı götürdüm? Şimdi kısmen bunları görmüştük daha önce. Özet vermiyorum biliyorsunuz. Çünkü özetlerle zamanım çok fazla geçecek. Mevzular oldukça fazla. O yüzden hatırlayalım diye sadece söylemiş olduk. Bu aynı zamanda Fadıl adlı bu amcaoğlunun Peygamberimiz Aleyhisselam'la beraberliğinin beraberlik boyutlarını anlayalım diye söyledik. 8. yıl Hicri 8 Mekke fethi. Resulullah'ın vefatı biliyorsunuz Hicri 10. 10. yılın bitişi, yani 11'e doğru gidiş diyelim. 2,5 üstüne diyelim. Yani Fadıl Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la beraber Medine döneminde ancak 2-2,5 yıl kadar kalmış olacak Hazreti Peygamber'le beraber. İşte bu 2-2,5 yıl içerisine Fadıl'ın çok şeyi sığdırdığını görürüz. Hemen bakalım. İşte orduya katıldı. Resulullah'ın yanında Mekke fethine katıldı. Mekke fethi esnasında neler yaptığına ilişkin rivayetlerine ulaşamadık ya da yoktur bilmiyoruz. Ancak hemen ardından meydana gelen Huneyn gazvesinde Fadl'ın çok ciddi bir faaliyetini görürüz. Biliyorsunuz Huneyn gazvesinde İslam ordusu bir an tuzağa düştü. İlk etapta çok ciddi dağılma, bozulma yaşandı. Gerçekten çok tehlikeli sahneler oluştu. Bunu hatırlarsanız Abbas amcayı görürken de görmüştük. Ama burada biz sadece Fadl'ın boyutunu söylüyoruz. İşte herkes böyle can derdine düştüğü o anda bile Fadl'ın Resulullah Aleyhisselam'ın yanından ayrılmayanlardan biri olduğunu görüyoruz efendim. Nasıl hayatını onun hayatına feda ettiğini, nasıl onun yanında en çetin zamanda bile Resulullah Aleyhisselam'ın yanında sebat etmiş olduğunu görüyor ve Resulullah'ın özel duasına muhatap olduğunu da orada görmüş oluyoruz efendim. Fadl'ın Medine'ye dönüşlerindeki güzel orada birkaç hadiseyi sizlerle paylaşmak istiyorum, ama ondan önce biraz bu sonraki konu belki, ama yani bir farklı bir yerden rivayetleri aldığımdan dolayı üst üste sizi yormayayım diye bir ileri bir geri, bir takdim bir tehir yapmaya çalışıyorum. Veda hacı esnasından vereceğim bu örneği. Müzdelife'den Mine'ye kadar efendim, Müzdelife'den Mine'ye kadar Fadl'ın Resulullah Aleyhisselam'ın devesinin terkisine bindiği ve bundan dolayı da Rıdfı Resulullah dendiği meşhurdur. Bu da çok önemli. İslam tarihinde son derece ehemmiyete haizdir. Yani her ne kadar Müzdelife Mine arasında çok uzun bir mesafe olmasa da, ki bir var yine biraz ama öyle uzun mesafe değil biliyorsunuz. Ancak öyle bir anda, öyle bir yerde, mübarek bir yerde Resulullah'la beraberliğin yanında aynı bineye binmek, Resulullah'ın terkisinde olmak ve kendisine Rıdfı Resulullah denilecek bir künye sahibi olmak gibi bir avantajı diyelim, bir lakabı elde etmiş oldu. O da bundan son derece memnun olduğu gibi hayatı boyunca bunu hep söylerdi. Aldığı künyeyi söyledim. Efendim Medine döneminde işte çok fazla uzun bir beraberlikleri yok. Bunu zaten ifade etmiştik. Aleyhisselam onu çok seviyordu. Ne zaman görse büyük bir ilgi ve alaka gösteriyordu. Bilindiği gibi babasının vazifesinden dolayı Medine'ye gelişi biraz gecikmişti Fadl'ın. İşte bundan dolayı Hazreti Peygamber'e olan hasreti, özlemi, nasıl diyelim yani bugünkü cümleyi kullanacak olursak, o boşluğu doldurma adına sürekli Resulullah Aleyhisselam'la beraber olmaya çalışan bir özelliğini görürüz. Resulullah'ın vefatı esnasında, önce hastalığı sonra vefatı esnasında sürekli aktif bir şekilde çalışma yaptığı, sabırla, sebatla, sessiz gözyaşı dökerek üzerine düşen vazifeyi ciddi şekilde yaptığını görürüz. Resulullah'a olan sevgisi efendim çok üst düzeyde Fadl'ın, her sahabede olduğu gibi. Bir yandan da evine vardığında hanımı Safiye binti Mahmiye çok ciddi şekilde ağlar Resulullah'ın vefatı esnasında. Aralarında ikisi de gözyaşlarıyla çok içli konuşmalar yaparlar. Biliyorsunuz ashab-ı kiram Resulullah Aleyhisselam'ı örnek almada örnek nesil malumaliniz. Kaldı ki hem ashab oluyor sahabe hem yakını oluyor amca oğlu. Dolayısıyla peygamberimizle güzel beraberliği var bu Fadl'ın. İşte Resulullah Aleyhisselam kendisini bizzat evlendirmiş Safiye binti Mahmiye ile. Düğününde ona dua etmiş, mutluluk dilemiş efendim. Onlarla beraber aynı sofraya oturmuş. Velime adı verilen düğün yemeğinden beraber yemişler. Onları evlerine götürmüş. Tekrar dua etmiş. Bundan dolayı karı koca ikisi de Resulullah'ın vefatı esnasında evlenmelerine, evbar kurmalarına aleyhisselam vesile olduğu için ekstra bir duyarlılık içindeler. Resulullah'a olan sevgisinden dolayı, muhabbetinden dolayı yapacağı her şeyi önce bir düşünür eder. Bundan Allah razı mıdır, Resulullah razı mıdır diye düşünerek çok yerinde oturaklı hareketler yaptığını görürüz. Çok geç aleyhisselamla beraberliğe, uzun beraberliğe ancak eriştiği için çok fazla hadis-i şerif rivayet edemeyecek. Kaynaklarımızda geçtiğine göre 24 hadis-i şerif ancak peygamberimizden rivayet etmiş Fadl. Ve az önce söylediğim gibi Hazreti Ebubekir'in halifeliğinin sonu, Hazreti Ömer'in halifeliğin başlangıcı olan Yermük Harbi'nde şehit olarak 22 küsur yaşlarında Rabbine yürümüştür. Fadl bin Abbas radıyallahu anhuma. Anhuma niye diyoruz? Çünkü onu biraz sonra çok kullanacağım. Allah ikisinden de razı olsun demek baba oğul anlamına. Hem babasından hem kendisinden razı olsun demek. Efendim ikinci olarak Abdullah'ı görürüz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma. Ki en uzun bunun üzerinde duracağız gibi görülüyor. Çünkü bu Abdullah çok meşhurdur efendim. Ve bunun hakkında rivayetleri sizlerle paylaştıkça birçok şeyi bildiğinizi, hatırladığınızı siz de görmüş olacaksınız. Efendim Abdullah, Peygamberimiz Aleyhisselam ve Ashab-ı Kiram'ın müşriklerin amansız baskısı ve tecrit dediğimiz o eylemleri sebebiyle abluka boykot yıllarında dünyaya gelmiş, yani Müslümanlar ölüm vadisine sürülmüş. Orada varlık yokluk savaşı verirken dünyaya gelmiş bir genç, bir çocuk. Tabii sonra genç de olacak, sonra yaşlı da olacak tabii. Dolayısıyla 619 civarında dünyaya geldiği rivayet edilir Abdullah'ın. Yeri geldiğinde kısaca değinip geçineyim. Taif'te 70 yaşındayken, yani Hicri 68, miladi 688'de vefat eder Abdullah. Efendim, Abdullah'ın dünyaya gelişi ta o günden başlamak üzere vefat edinceye kadar çok özel bir yere sahiptir bu Abdullah'ımız. İslam tarihinde Abadile adı verilen büyük Abdullah'lar var efendim. Onların birisi budur. Her birinin ayrı bir özelliği var, güzelliği var. Bu Abdullah da onlardan birisidir. Güçlü bir ilme sahiptir bu. Olacak işte, şu an doğumunu görüyoruz. Atlanmaması gereken bir şey. Sonuçta akrabalarının konumlarını görürken genelde gözden kaçar maalesef bu sahne. Ben onu inşallah başarabildiğim ölçüde kaçırmamaya çalışıyorum. Tabii başarabildiğim ölçüde, yoksa birçok şey muhakkak ki bizim de gözümüzden kaçıyor. Herkesin kaçtığı gibi efendim. Dedim ya, Abdullah Müslümanların ablukaya alındığı o zor zamanda dünyaya gelmiştir. Şimdi burayı bilhassa hanım kardeşlerim çok daha iyi anlayacaklar. Hocam peki erkek kardeşlerimiz anlamazlar mı? Anlarlar. Onlar da anlar. Hepimiz anlarız. Sonuçta ben de erkeğim. Ama şöyle bir durum söz konusu. 3 yıl süren ki bu sonlara doğru yani artık 2 sene bitmiş. 3. seneye girmişler ablukada. Yani yokluk zirvede. Öyle bir zamanda dünyaya geliyor. Ne yiyecek yemek var. Ne içecek su var. Ne giymeye elbise var. Ne kullanmaya işte bezli, temizlik maddesi vesaire. Varın düşünün yani ablukadasınız ve hiçbir şeyiniz yok. Yokluk içinde varlık savaşı veriyorsunuz. Böyle bir yerde çocuğa üzerine hamile olan bir hanım düşünün. İyi beslenmesi lazım değil mi efendim? O yüzden kadın boyutunu söyledim. İyi beslenmesi lazım. Ancak Lubabe yengenin şikayetçi olmadığını, oflayıp puflamadığını, efendim erkeklerini üzmediğini görürsünüz. Sabırla, sebatla Allah'a dua ettiğini, dayandığını, tahammül ettiğini görürsünüz. Eli öpülesi bir hanım annemiz, Lubabe yengemiz efendim. O yokluk zamanında işte bilirler, o yüzden ben hanımlar bu işi daha iyi bilir dedim. Yani sonuçta doğum olayı onların yaşadığı bir hadisedir. Biz de uzaktan belki o şey yaşıyor. Yani onları eşimizdir, annemizdir, kardeşimizdir sonuçta hanımlar. Ama bunu yaşayanlar daha fazla biliyor tabii. Ben burada bir hayli zorlanıyorum. Yani ne diyeceğimi de bilemiyorum. Yersiz kelime kullanmaktan da çekiniyorum. Sonuçta ismiyle Erkam adlı bir radyodan şu anda konuşuyoruz. Her kavramı, her kelimeyi de seçmek durumundayız. İş olsun diye de konuşmak doğru olmuyor. Her şeyi açıkça söyleyeceğiz diye de ahlak ve adabı da çiğneyemeyiz. Ama bazı şeyleri de mutlaka paylaşmak gerekiyor. Yani doğum hastası beslenmesi lazım, bunu söylemiştim. Temizlik konusunda birçok konuda yani yok işte hiçbir şey yok ellerinde. Buna rağmen sağlıklı bir çocuk dünyaya getirir Lubabe yengemiz. Şimdi yine hanımlara iyi yanlar diyeceğim beni bağışlayın. Başka kelime bulamıyorum çünkü kullanacak. Şimdi çocuk dünyaya geldi. Emzirmesi lazım. Beslenmeyen bir annenin sütü olur mu? Neyle emzirecek? Peki süt anne bulalım. Birisi emzirsin. Herkes aynı durumda. Ablukadalar. Çile içindeler. Ve bir çocuk dünyaya geliyor. Yokluk içerisinde. Allah-u Teala Abdullah'a lütfediyor. İkram ediyor. İhsan ediyor efendim. Öyle bir yerde. Netice İşte elde avuçta ne varsa o insanlar adeta yoklukta varlık savaşı verirken paylaşırlar her şeyiyle. Sadece bir örnek olsun diye söyleyeyim. Aynı sahne hem Zübeyir bin Avvam'da görürüz aynı sahneyi. Sad bin bir Vakkas'ta görürüz aynı sahneyi. Benzeri birkaç sahabede görürüz. Onların ortaklaşa benim konum onlar değil akraba kısmı. Yani akrabaya ilgili noktasında örnek olsun diye söyleyeceğim. Ya uzanırken böyle diyor sırtıma diyor böyle bir yumuşakça bir şey dokundu. Döndüm baktım nedir diye. Bir de baktım diyor bir ufacık bir deri parçası. Diyor ki adeta gözlerime feri kaçmış gözlerime ışık geldi. İçime can geldi kan geldi. Niye? Yiyecek bir şey buldu efendim. Deri parçası diyorum. Duydunuz mu beni? Deri parçası. Pis bir deri parçası. Yok yiyecek bir şey yok. Hemen onu diyor oradan yavaşça diyor aldım. Şöyle açtım diyor ellerimle düzelttim. Efendim biraz diyor öteye doğru kaykıldım sağa doğru sola doğru öteye beriye. Bir taşın üzerine koydum. Güneşin altında onu kızarttım. Yani güneş bakacak. Kebap yapacak onu. Efendim böyle tabii kokmuş pis bir deri parçası yani. Yok başka bir şey. Hocam yemek caiz midir değil midir onları sormayınız ve düşünmeyiniz. Yokluğu düşününüz. Sabrı ve çekilen çileyi düşününüz. Buradan da anneye geleceğim az sonra. Böyle diyor onun kenarından bir parça diyor kopardım işte ağzıma attım diyor midem diyor yerinden oynadı. Kokuyor pis efendim fakat yiyecek bir şey yok. Buna rağmen diyor birkaç diyor çiğnem diyor çiğnedim fakat diyor Abdullah'ın doğduğunu diyor işittim. Ve dedim ki Lubabe yengenin buna ihtiyacı vardır. Annenin beslenmeye ihtiyacı vardır. Bir deri parçası efendim. Güneşte taş üzerinde. Güneşin ısısıyla biraz böyle işte ne kadar pişirilebildiyse onu diyor Resulullah'ın diyor amcasının hanımı diyor Lubabe yengeye götürdüm diyor yeni doğum yapmış bir kadın yemeğe beslemeye ihtiyacı var diye ona takdim ettim ben kenarından birazcık ısırmış yani yememiş o da çok aç ona takdim ettim diyor annenin diyor gözleri doldu bana diyor böyle bir bakış baktı ki diyor bir dua bakışı yani aynı çileyi paylaşıyorlar. sabrı da paylaşıyorlar. Şükrü de paylaşıyorlar. Her şeyi paylaşıyorlar. Ben tokum dedim diyor, işaret ettim yani, bunu sana getirdim, buldum bir yerden. İşte kocası Hazreti Abbas radıyallahu anh. Efendim onu alıyor böyle birkaç taş arasında da böyle ezerek, biraz daha hani pastırma yaparız. İşte neyse anlamam ki yani böyle ezince ne oluyor. Biraz daha sanki yenecek kıvama getirerek doğum yapan kadına bunu yedirecek. Bir şekilde diyor ikram etti. Yani sütü olsun, işte anne beslensin. Böyle yokluk içerisinde yengenin çektiği sıkıntı. Ama kadıncağızın yüzünde öf püf diyen bir bakış yok. Yani sabır, sebat. Niçin çekiyor bu sıkıntı? İslam uğruna. Müşrikler Müslümanları bıktırarak davadan vazgeçirmek istiyorlar. Ya da Resulullah Aleyhisselam'ı bize teslim edin, onu öldürelim diyorlar. Hiçbir Müslüman bunu kaldıramayacak ve kaldırmıyorlar da zaten. Ve tahammül ediyorlar orada. Aleyhisselam olaydan haberdar olacak. O sahabesine ne kadar dua edecek? Yengeme böyle bir destekte bulundu, yardım etti diye. Vefa peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bunlara rağmen, o zorluklara rağmen hayatta normal akışı içerisinde gidiyor efendim. Sıkıntı da olsa, çile de olsa hayat akmaya devam ediyor. Tabii olarak. Çocuk hiçbir şey tatmadan, yemeden, anne de süt gelsin diye bekleniyor tabii bu arada. Bir şekilde bir küçük hurma parçası bulunuyor. Efendim çocuk kucakta Resulullah Aleyhisselam'a takdim ediliyor. Ve o hurma parçası da Aleyhisselam'a takdim ediliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem hurma parçasını alıyor. Hafifçe çiğniyor ağzında. Mübarek parmağıyla hurmanın tadından alıp Abdullah'ın ağzına, dudaklarına, diline yukarı doğru şöyle parmağını bastırarak, sokturarak tattırıyor. Malum anneniz buna tahnik derler ilmi alda fıkıhta. Tahnik. Yani güzel tatlı bir şeyi çocuğa tattırmak anne sütünden önce. Böyle bir şey işte efendim. Biliyorsunuz tahnik yani Aleyhisselam'ın sürekli yaptığı bir şey. Aleyhisselam bunu yaptığı gibi onun damağına, dudağına, içine, ağzına parmağıyla sürerek efendim tattırdı. Çocuk da böyle emmeye başladı onları Abdullah. Aleyhisselam tebessüm etti. Çocuğun böyle can iştahlı emişine. Allah'ım buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım amcam Abbas'ın oğluna hikmeti ver ve ona Kur'an tevilini öğret. Kur'an öğret, tevil öğret diye dua ediyor daha bebekken efendim kucağında. Abdullah'ın ilk aldığı dua budur efendim. Daha kucakta kendisine tahnik yapılırken peygamberlerin en büyüğünden duayı da alıyor efendim. Abdullah. Allah'ım amcam Abbas'ın oğluna hikmeti ver ve ona tevili öğret. Kur'an tevilini öğret. Evet. Yani bu kısım aslında uzunca üzerinde durulması gereken bir kısım, açılması gereken bir kısım. Yoklukta nasıl birbirlerine destek olmuşlar, omuz omuza vermişler. Bunun en güzel örneğidir bu. Kimin elinde bir şey varsa yenebilecek bir şey veya bir şey bulabilirlerse yeni doğum yapmış Lübabe yengeye efendim götürürler. O da işte Müslüman kardeşlerin getirdikleriyle işte normal hayatta olsa yüzüne bakmayacağımız şeylerle orada beslenmek durumunda kalacak ve can gelecek canına, kan gelecek kanına ve sevgili yavrusunun oğlunu o yokluk vadisinde şefkatle bağrına basarak Allah'ına dua ederek efendim emzirmeyi de başaracak ve çocuğu yetiştirmeyi başaracak. Yokluk zamanında varlık savaşı vermiş olacak. Şimdi bu hemen yeri gelmişken söylemek durumundayız. Abluka döneminde yani o tarihlerde dünyaya gelen bu çocuğun Resulullah'ın vefatına bakıyoruz. Çocuğun durumuna bakıyoruz. Resulullah'ın vefatı esnasında Abdullah 13 yaşında ancak var yok. Az sonra bazı hadisleri sizlerle efendim paylaşacağım. Ama lütfen şunu hatırlamanızı ısrarla istirham ediyorum efendim. Resulullah'ın vefatı esnasında Abdullah 13 yaşlarında vardı yoktu. Ancak işte bu 13 yaşında var yok dediğimiz bu çocuğun Abdullah'ın efendim gerçekten bütün hayatı kuşatabilecek bilgiyi, ilmi Hazreti Peygamber'den nasıl aldığı noktasında ben şahsım adına irkilirim. Çünkü az önce Fadıl'da gördüğümüz gibi bu da abisi gibi ailesiyle beraber olacak. Mekke döneminin çilesini yaşayacak. Hep beraber Medine'ye hicret yapacaklar. İki kardeş arasında sadece işte bir buçuk yaş fark olacak. Dolayısıyla bu da Hazreti Peygamber'le 2-2,5 yıl ancak beraberlik yaşayacak. Ama buna rağmen efendim Peygamber Efendimiz'i hayatına yansıtma, hayatımıza anlatma noktasında 1660 hadis-i şerif rivayet edecek Abdullah İbni Abbas Efendi. Evet, devam edeceğiz. Ancak kısa bir ara verelim. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim, Gül Sohbetleri programımızda Abdullah İbni Abbas'ı görmeye devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili beraberlik yılları demiştik. İşte 2-2,5 yıl ancak var diye. Bunun Hazreti Peygamber'le beraber çok farklı, çok çarpıcı hayat hikayesini ben sizlere hadisleri bölümünde sunmaya çalışacağım için hemen direkt Resulullah'ın vefatından devam ediyorum. Resulullah'ın vefatı esnasında bu da kardeşleri gibi, babası gibi Resulullah'ın yıkanmasında, kefenlenmesinde, defninde, gözyaşları içerisinde orada bulunur. Gerçekten yürek dolusu bir ağlayış içerisinde olduğunu görürüz, üzüntü içinde olduğunu görürüz. Böyle ağıtlar yakar kendi gücü ölçüsünde. Hazreti Ebubekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman döneminde, efendim Hazreti Ali döneminde çok ciddi şekilde bugünkü Türkçe ile bütün halifelere efendim müşavirlik, danışmanlık birçok konuda çok büyük hizmetlerde bulunur. Efendim zaten ilim denizi, bunları az sonra hadislerde beraber göreceğiz. Çok fetihlere katılır. Mesela önemli fetih seyahatleri olur yani Abdullah'ın. Değişik dönemlerde Kuzey Afrika'ya, ta Cürcan'a, Taberistan'a, İstanbul'a kadar gelir efendim. İstanbul'a kadar gelir Abdullah. O orduyla beraber işte Cemel ve Sıffin savaşlarında Hazreti Ali'nin yanında yer alır. Çok farklı bir duruş sergiler Abdullah İbni Abbas. Resulullah Aleyhisselam'ın dualarından sonra gerçekten Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ıma tam bir fakih olur. Yani Kur'an-ı Kerim'in tevilini çok iyi öğrendi. Hatta Hazreti Ömer halifeli döneminde birçok dini konuda, birçok böyle önemli konularda onun görüşünü alır. Hatta Kur'an tefsirini ona sorar. Onun o derin ilminden istifade eder. Hatta bizzat kendisi yani Hazreti Ömer, Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh, Abdullah İbni Abbas için ilim denizi derdi efendim. İlim denizi. Öylesine bir ilme sahipti. Evet, işte görmüştük çocukluğundaki, gene göreceğiz. Farklı farklı zamanlarda çok fazla dua alacak aleyhisselamdan. Bu yüzden Resulullah aleyhisselamın özel dualarına mazhar olmuş seçkin genç sahabi diye bilinir. Ama aynı zamanda da kendisinin çok ciddi, çok özel gayretleri var. İslam'ı öğrenme, yaşama ve yayma noktasında gerçekten çok çok güzel hayat hikayesi var. Abdullah'ın en geniş bilinen Resulullah'ın amcaoğullarından birisi budur efendim. Hicri 35 senesinde Hazreti Osman, Hicri 36 senesinde de Hazreti Ali, Abdullah hac emiri olarak görevlendirilir efendim. Hac emiri. Yani çok sorumluluk isteyen bir iş. Daha sonra yine Hazreti Ali Efendimiz Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümayı Basra'ya emir tayin etti. Ve Hazreti Ali işte şehit edilinceye kadar Abdullah İbni Abbas Basra emiri olarak kaldı. Orada da çok çarpıcı, çok öne çıkan hayat hikayesi var. Yani hangi birini paylaşayım, nasıl yapayım şu anda inanın. Bazen bilgi olmuyor, ne diyeceğimi bilemiyorum sizlerle paylaşırken. Bazen de o kadar malumat var ki sadece Abdullah'a devam etsem 4-5-6 bölüm efendim götürebilecek kadar. Sadece ben değil yani herhangi bir İslam tarihi siyer kitabı bir asgari maddesini açarsanız Abdullah İbni Abbas hakkında çok geniş efendim bilgiler bulursunuz zaten. Ben mümkün mertebe biraz daha böyle hayata yansıyan boyutuyla, bütün her şeyle değil efendim, hayata yansıyan boyutuyla sizlerle paylaşmaya ve onun hayatındaki o güzellikleri, Resulullah'a olan yakınlığı sebebiyle efendim, yani yakınlığı kullanmadığını, yakınlığın getirdiği sorumluluk duygusuyla ne denli çalıştığını ısrarla vurgulamak istiyorum. Hazreti Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. Dilerseniz bu konuda böyle çok fazla ayrıntıya girmeden daha ziyade hadislerle ben Buhari başta olmak üzere Abdullah İbni Abbas'ın size biraz daha o boyutuyla sunmaya çalışayım. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma Peygamber aleyhisselam'dan bizzat rivayet ediyor ki aleyhisselam şöyle buyurdu: sağlık ve boş vakit insanların pek çoğunun bunlardan faydalanmak hususunda aldandıkları iki büyük nimettir. Resulullah'ın bu veciz sözünün ravisi Abdullah İbni Abbas efendim. Sağlık ve boş vakit insanların pek çoğunun bunlardan faydalanmak hususunda aldandıkları iki büyük nimettir. Buhari rivayet efendim. Abdullah İbni Abbas yine Peygamberimiz aleyhisselamdan bize rivayet ediyor. Benzeri rivayetler birkaç tane gelecek. Bu çok önemsediğim için benzeri de olsa bunların birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelen heyetlerin birine aleyhisselam şöyle buyuruyor: ben size Allah'a iman etmeyi emrediyorum. Allah'a iman ediniz. Sonra soruyor aleyhisselam: Allah'a iman nedir biliyor musunuz? Bizzat soruyor. Allah'a iman nedir? Onların cevaplarını beklemeden hemen bizzat kendileri cevap veriyorlar. Allah'a iman, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı devamlı ve dosdoğru kılmak, Ramazan orucunu tutmak ve ganimetten beşte birini vermektir buyuruyor. Bakınız, iman dendiği zaman Allah'a iman ne gelir bizim aklımıza? Ki normali odur aslında. Allah'ın var ve bir olduğuna, eşi ve benzeri olmadığına, değil mi efendim? Bu şekilde Allah'a iman. Ama sallallahu aleyhi ve sellem burada onu ifade ettikten sonra özellikle efendim namazı devamlı ve dosdoğru kılmak, Ramazan orucunu tutmak, bunların da üzerine duruyor efendim. İmanla eşleştiriyor. Ondan dolayı bazı alimlerimiz iman amelden bir cüz müdür değil midir diye tartışmışlar. Yani namazı devamlı kılmanın, dosdoğru kılmanın, Ramazan orucu tutmanın Allah'a iman nedirin cevabı içinde veriyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve daha Resulullah'ın vefatında 13 yaşında olan Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bizzat kendisi bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bize naklediyor. Aynı zamanda namazıyla, orucuyla, ahlakıyla hadisi şerifi yani söz olarak naklettiği, rivayet ettiği gibi hal olarak da hayatında göstererek Resulullah aleyhisselamın getirdiği mesajı bir yandan temsil eden, yaşayan, bir yandan da anlatan bir kişilik olarak durur karşımızda radıyallahu anh. Çok fazla örnekler var. İşte bayrama ait mesela bir örnek paylaşıyor Abdullah İbni Abbas. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü iki rekat diyor bize bayram namazı kıldırdı. Sonra yanında Hazreti Bilal olduğu halde hanımların bulunduğu tarafa diyor yöneldi. Onlara da nasihatlerde bulundu. Ses gitmediği için diyor o tarafa yöneldi. Onlara da nasihatlerde bulunmaya başladı. Efendim bu arada nasihatın içerisinde aynı zamanda sadaka vermelerini onlardan istedi. Sadaka verin istedi ey hanımlar. Onlar Daha sohbet devam ederken kadınlar diyor işte küpelerini, bileziklerini, gerdanlıklarını, paralarını ne varsa o anda ellerinde Bilal-i Habeş diyor şöyle bir örtü bir etek uzattı onlara doğru diyor. Onun içine atmaya başladılar diyor ve gülüyor. Abdullah bunu rivayet ederken kendisine niye güldüğü sorulduğu zaman da güzel bir cevap veriyor. Resulullah Aleyhisselam diyor hemen şimdi sadaka verin demedi onlara diyor. İşte İslam'ın güzelliğini anlattı ve bayram üzeri olduğundan sadaka vermelerini de bu arada söyledi. Yani bizler diyor sizler bu sohbetleri dinliyorsunuz, dinliyoruz, gereğini yapmıyorsunuz. Sadaka verin dedi. O anda ne varsa üstünde çıkardı, verdiler diyor yani. Aleyhisselam hemen şimdi atın bakalım, verin bakalım demiyor ki efendim. Yani bu da beni çok düşündürür. Abdullah bu izahı yaparken de içimden geçiyor. Acaba diyorum bu güzel insan bana mı söylüyor, bize mi söylüyor? Çok nasihatları dinliyoruz. Efendim hadis-i şerifleri derleyip sizlerle paylaşıyoruz. Birçok böyle yerde kardeşlerle paylaşıyoruz. Gücümüz yettiği kadar. Ancak anlatmak, dinlemek güzel şey bunlar tabii. Ama bütün mesele bunları hayatımıza yaşamak. Yansıtmak yani. Hayatı bunlarla yaşamak yani. Bu da oldukça önemli. Hepinizin gördüğü, yaşadığı, bildiği gibi efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında diyor. Yine kendisi de ondan beraber güneş tutuldu diyor Abdullah. Güneş tutuldu. Ben şimdi bütün ayrıntıya girmiyorum. Daha önce söylemiştim onu. Bu diyor Aleyhisselam'ın yakınlarından şu öldüğü için güneş bile tutuldu. Yani Resulullah'ın hüznüne ortak oldu anlamına. Deyince diyor sallallahu aleyhi ve sellem hemen diyor halkı topladı. Onlara diyor önce namaz kıldırdı. Bu kıldırdığı namaz güpe gündüz ne namazı diyeceksiniz. Bildiğiniz gibi güneş tutulmasında küsuf namazı, ay tutulmasında husuf namazı kılınır. Aleyhisselam da küsuf namazını kıldırdı ve onlara şöyle hitap etti. Ey insanlar dedi. Şüphesiz ki güneş ile ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar hiçbir kimsenin ölümü ya da hayatı için tutulmazlar. Bunun için sizler bunu bu ikisinin birinin tutulmasını gördüğünüz zaman hemen Allah'a zikrediniz. Resulullah'ın buyruğu budur efendim. Allah'a zikrediniz. Güneş tutuldu, ay tutuldu. Zikrin en büyüğü namaz. Namaz kılınız diyor yani aleyhisselam. Ve bize Abdullah bunu anlatıyor. Resulullah aleyhisselamla beraberliğinden getirdiği o engin mesajlardan birisidir. Biz Abdullah'tan çok şey öğreniyoruz İbn Abbas radıyallahu anh'dan. Çok şey. Yani adeta bu rivayet ettiği 1660 hadis-i şerif içerisinde hayatın her alanında bize ufuk açacak, bize yol gösterecek çok fazla mesajlar var efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir kere hasta ziyareti için kalktı. Hem onun halini sormak, ziyaret yapmak için yola çıktı. Ben de yanındayım diyor. Birkaç sahabesi aleyhisselam yanında var. Abdullah anlatıyor bize yine. Bir bedeviye gidiyor ziyarete aleyhisselam. Yani köylüye diyelim bugünkü Türkçe ile ziyarete gidiyor. Resulullah aleyhisselam hastanın ziyaretinde maşallah maşallah iyisin. Geçmiş olsun. Günahlarına kefaret olsun inşallah buyururdu. Hastaya gittik ne diyeceğiz? İşte bunu diyeceğiz. Maşallah maşallah. İyisin inşallah, iyisin inşallah. Geçmiş olsun. Günahlarına kefaret olsun inşallah. Hadis-i şerif efendim, hadis-i şerif. Böyle söyleyeceğiz. Hasta bedevinin yanına gittiğinde yine aynı şekilde ona maşallah. İyisin inşallah. Geçmiş olsun. Günahlarına kefaret olsun inşallah buyurdu. Hasta bedevi ise subhanallah inceliği anlayamadı garip. Sen maşallah diyorsun, iyisin diyorsun. Geçmiş olsun, günahlarına kefaret olsun inşallah diyorsun. Fakat bu hastalık hiç de öyle geçici bir şey değil. Belki o benim gibi bir hasta üzerinde ateş harareti iyice artıp duran ve beni kabirleri ziyarete götürecek olan humma hastalığıdır dedi. Yani adam öleceğim ben bu hastalıktan. Öyle inşallah maşallah öleceğim dercesine ifade edince aleyhisselam diyor o halde öyle olsun buyurdu. Subhanallah. O halde öyle olsun. Ne kadar çarpıcı değil mi? Aleyhisselam'ın temennisi ne? Adamcağız manzarayı anlayamadı. Sen öyle diyorsun ama dedi ben şu hallere düşeceğim. Öyle mi istiyorsun? Hadi öyle olsun dercesine. O halde öyle olsun buyurdu. Abdullah İbni Abbas ben diyor o şahsın bu sözüne şaştım kaldım diyor. Her fırsatta diyor Abdullah İbni Abbas Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bulunmaya itina gösterirdim, dikkat ederdim. Onun duaları benim çok hoşuma giderdi. Bir de en çok sevdiğim ve sevindiğim şey Resulullah beni alırdı bağrına basar, kucaklar bana dua ederdi. Bunu da çok severdim diyor. Yine bir gün diyor Aleyhisselam beni diyor kucağına aldı, bağrına bastı, sıkı sıkıya kucakladı. Ey Allah'ım buyurdu. Buna hikmeti öğret. Ey Allah'ım buna hikmeti öğret diye dua etti. Özel bir dua değil mi efendim? Buna hikmeti öğret. Çok özel yani şeyleri var Abdullah'ın. Birkaç tane daha gelecek böyle hususi halleri var Abdullah'ın. Az önce sizlerle bir hadis paylaşmıştım. Ona benzer bir başka hadis ve hadiseyi beraber tekrar paylaşmak istiyorum. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Olayın içindedir, hadiseyi görüyor. Efendim diyor ki Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma, Abdülkays heyeti Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna ikinci defa geldiler diyor. Daha önceki birinciydi. Onu gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bütün o topluluk ey topluluğa merhaba hoş geldiniz hoş geldiniz buyurdu. Onları diyor sevinçle neşeyle karşıladı. Topluluğa merhaba hoş geldiniz. Allah sizi utandırmasın pişman etmesin buyurdu. Efendim Allah sizi utandırmasın pişman etmesin buyurdu. Geldi işte genç topluluk Resulullah'ı dinlemeye. Bunun akabinde onlar bakın neler diyorlar. Ya Resulallah, sizinle bizim aramızda Mudar'dan olan müşrikler var. Biz sana ancak haramaları içinde ulaşabiliyoruz. Yani problem şu, ayrıntı çok uzun yine ben özet veriyorum. Düşman bir kabile bu Abdülkays oğullarıyla Resulullah Aleyhisselam Medine arasında bunların düşmanlık besleyen bir kabile var. Ve onları geçip de Medine'ye ulaşamıyor bu insanlar. Haram aylar dediğimiz ki o aylarda savaş yapmıyorlar. Ancak diyorlar o aylarda biz sana gelebiliyoruz. Yani öyle sık sık yanına gelemiyoruz. Yani sene içerisinde ancak yanına gelebiliyoruz. Sen bize özet olarak bir takım emirleri söyle. Biz onlarla amel ettiğimizde cennete girelim. Yani her zaman gelemiyoruz. Ayrıntılı bir şekilde dinleme fırsatımız yok. İmkanlarımız yok ey Allah'ın Resulü. Sen bize şöyle özet olarak çok da vakitleri yok adamların. Bir takım emirleri söyle. Biz onunla amel edelim ve ondan cennete girelim. Aynı zamanda biz bunları döndüğümüz zaman geride kalanlarımızı da bunları yapmaya çağırırım. Onlara senden öğrendiklerimizi, gördüklerimizi anlatalım diye İstekte bulundular. Abdullah İbni Abbas devam ediyor. Resulullah Aleyhisselam diyor çok memnun kaldı onların bu isteğinden. Ve onlara şöyle buyurdu. Ben sizlere 4 şey emrediyor ve 4 şeyden de men ediyorum. 4 şey emrediyorum, 4 şeyden men ediyorum. Efendim bakalım bizde var mı bunlar? Allah'a iman etmek. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu bizde var çok şükür. Allah'a iman etmek nedir bilir misiniz? Bak daha önce de sormuştu aynı soruyu. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek. Namazı dosdoğru kılmak. Zekatı vermek. Ramazan orucunu tutmak. Ve ganimetlerden 1/5'ini vermenizdir. İman diyor efendim, İslam'ın şartları demiyor. Ama görüyorsunuz ki veya duyuyorsunuz ki İslam'ın şartlarını zikrediyor burada. Allah'a iman etmek nedir bilir misiniz sorusunu soruyor. Ve yine cevabını da bizzat efendim Aleyhisselam'ın kendisi veriyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak ve ganimetlerden beşte birini vermenizdir. Bunlar emir. Sizleri de şu dört şeyden nehyediyorum diyor. Duba, nekr, hantem ve muzaffet denilen kaplara hurma yahut üzüm şırası konulmasından. Şimdi ben bu kavramları, kelimeleri nehi konusunda açsam yine fazla vaktimi alacak. O gün kullanılan bazı kaplar olup bugünkü manada içine konulan maddeyi bozan diyeyim ben yuvarlak olarak, ya da başka amaçla yapılıp ele alındığında başka bir şey çağrıştıran, daha ziyade haram maddeler muhafaza edilen ve kendisinde de haramlık bulunan bir takım yapılar diyeyim ben. Bunları tabii kısa söylüyorum. Rivayeti kesmeyeyim diye bu kısmı sizlerle paylaştım. Çünkü bu kısmın bizim paylaştığımız konuyla bağlantısı yok. Özel ve genişçe açılması gereken bir durum ama birinci bölümünü bir kez daha ısrarla, hatta elimden gelse bütün bu program boyunca sadece bunu söylemek isterim. Elimden gelse. Aleyhisselam Allah'a imana onları davet ediyor. İman nedir bilir misiniz diyor. Ondan sonra saydığı iman esaslarının dışındaki sadece burada Allah ve Resulüne imandan sonra ilginçtir yani, namazı kılmak diyor dostları olarak. Zekatı vermek diyor. Ramazan orucunu tutmak diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hepiniz biliyorsunuz ki bunlar İslam'ın şartlarındandır. Evet, İslam'ın şartlarındandır. Ve bu konuda gerçekten çok güzel bir şeydir yani. Vurgu vuruyor. Bakınız bir başka zaman yine heyet gene geldiklerinde efendim, bu heyet kimlerdir diye soruyor Aleyhisselam. Kimdir bunlar diye soruyor. Onlar da biz Rabia kabilesindeniz diyorlar. Aleyhisselam hoş geldiniz. Allah sizi utandırmasın, pişman etmesin buyuruyor. Onlar aynı şekilde bizler sana uzak bir yerden geliyoruz. Bizimle sizin aranızda düşman kabileler var. Dolayısıyla sana her zaman gelemiyoruz. Ancak belli zamanlarda gelebiliyoruz. Bize öyle bir şey öğret ki onu yapınca cennete girelim. Allah'ın ve Resulü'nün rızasını kazanmış olalım. Bizi öyle şeyden men et ki onu yapmayınca yine Allah'ın rızasını kazanmış olalım deyince Aleyhisselam onlara efendim Allah'a iman ile başlıyor söze. Ve ama soru sorarak başlıyor bu kabileye. Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diyor. Onlar cevap veriyorlar bu sefer. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah'a iman diyor Aleyhisselam. Allah'a iman etmek nedir, ne demektir bilir misiniz? Verilen cevap Allah ve Resulü daha iyi bilir. Aleyhisselam buyuruyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı yerli yerince vermek, Ramazan orucunu tutmak. Efendim Allah'a iman noktasında bunları buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselam tekrar buyuruyor ki bu emrimi ezberleyiniz ve onu arkanızda kalanlara haber veriniz, öğretiniz. Abdullah İbni Abbas diyor ki ben bunu duyunca kendime vazife edindim diyor. Allah'ın ve Resulü'nün emirlerini öğreneceğiz, hayatımıza yansıtacağız ve başkalarına da en yakınlarımızdan başlamak üzere öğreteceğiz. İmza diyelim Abdullah İbni Abbas. Hadis aleyhisselamdan ama rivayet eden ravi Abdullah İbni Abbas. İslam'ın esaslarını hassasiyetle öğreneceğiz. Onları yine hassasiyetle, ihlasla yaşayacağız. En yakınlarımızdan başlamak üzere aynı zamanda insanlara da bunu anlatacağız. Bizden istenen bu. Ve Abdullah İbni Abbas'ın radıyallahu anh'ın hayat hikayesi içerisinde hadislerle nasıl yoğrulduğunu, adeta hadiseleri hadislerle nasıl yaşadığını en güzel bir şekilde görmüş oluyoruz. Efendim bu konuda söze girerken ifade etmiştim. Resulullah Aleyhisselam'ın amcaoğullarından biri olan Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma hakkında kaç program yaparsak yeridir. Görüyorsunuz bize ayrılan süremiz doldu ama daha konuyu biz çok daha yarısındayız. İnşallah diğer kısımlarını sonraki bölümlerde sizlerle paylaşmak arzusuyla Resulullah Aleyhisselam'ın yakınlarını yakından tanımak, yakınlarımıza yakınlığımızı yakınlaştırmak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.